Aykoloji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi başlıyor.
Değerli Ulusal Radyo dinleyicileri, Eğitimin Sesi programına hoş geldiniz. Bugün konuklarımla ilkokulda niçin sınav uygulamaları sakıncalı ve bu sakıncaları ayrıntılı bir şekilde konuşuyor olacağız. Konuklarım IB PYP koordinatörü İrem Alacakoç, sınıf öğretmeni Yaren Su Ağırdemir ve sınıf öğretmeni Ömer Faruk Kolancı. İlk bugünkü programın da yapma nedenimiz olan eğitimde ölçme değerlendirme konusunu aslında konuşmamız gerekiyor. Çünkü sınav denince ilk akla gelen sınav denince ilk akla gelen veliler açısından da öğrenciler açısından da ne ifade ediyor? Bununla ilgili hem PYP koordinatör İrem arkadaşımızdan hem de Yaren Su ve Ömer arkadaşımızdan fikirlerini rica ediyorum.
Tabii Sait Hanım, aslında ölçme olmadan eğitimi düşünmek mümkün değil. Ölçmeyi biz çocuklara neden uyguluyoruz? Aslında ilk önce bunu konuşmak gerekir. Ölçmeyi biz çocuklarda edindirmeyi hedeflediğimiz kazanımlar, beceriler, tutumlara ulaşıp ulaşmadığını anlamak için bir takım ölçüm araçları kullanıyoruz. Çocuğun hangi seviyede kazanımı kavradığını, öğrendiğini anlamak için uygularız. Geçmişte ölçmeyi aslında bilgi üzerine temellendiriyorduk. Ama şu an günümüzde sadece bilgi değil, beceriler üzerine de ölçme araçları var. Çünkü bugünün dünyası artık beceriyi temel alıyor. Aslında biz çocuklar ne kadar hafızalarında bilgileri depoluyorlarsa eskiden biz onları başarılı olarak atlediyorduk. Hatta etiket koymayı da çok seviyoruz. Başarılısın, başarısızsın, geçtin, kaldın şeklinde. Bu haftanın da gündemiydi biliyorsunuz PISA sınavlarının sonuçları. Ve burada da gördüğümüz gibi evet PISA da bir sınav, bir ölçme aracı. Ama bizler sınavı nasıl yorumluyoruz ya da nasıl uyguluyoruz daha çok bu gündeme gelmeli. PISA sınavlarında daha çok öğrencinin becerisi, öğrendiğini yorumlaması, yorumladığı üzerine eleştirel düşünmesi ön plandayken biz sınavları sadece bilgiyi depoladığımız, o bilgiyi ne kadar ifade edebildiğimizle ilgileniyoruz. Şu anda velilerimiz işte gündemde olan diğer bir konu sınavların kalkıyor olması. Velilerimizin kaygılandığı şey sınavlar olmadığımızda çocuklarımız ölçülmüyor mu düşüncesi. Hı hı. Ama bizim gibi nitelikli okullarda ki biz bir PYP okuluyuz. Aynı zamanda uluslararası olarak uluslararası standartlarda bir ölçme yapıyoruz ve bu konuda da denetleniyoruz. Çocukların ölçülmediğinde, sınav olmadığında sanki hiçbir ölçme aracıyla karşılaşmıyorlar gibi hissediyorlar. Hatta birçok haber de ortaya çıktı. Çocuklarımızı sınav yapın, sınav olmazsa çocuklarımız işte öğrenemeyecekler. Hatta sınav olmadan çocuklarımız çalışamazlar. Sınav aracılığıyla çalışıyorlardı. Sınav olmazsa benim çocuğum çalışmaz şeklinde yorumlar da
evet,
geliyor.
İrem öğretmenim, tam bu konuyu daha sonra da konuşmak Tabii. istiyorum. Benim sormak istediğim sorulardan bir tanesi. Çünkü sanki not olmazsa, evet. sınav olmazsa bu çocuklar çalışmayacak ve doğru başarılı olamayacakmış gibi bir kaygı var maalesef.
Aykoloji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi devam ediyor.
Elbette ortaokul, lise gibi, üniversite gibi kademelerde elbette bir sıralama söz konusu olacak. Çocuklar gelişimini tamamlamış olacaklar çünkü. Burada ilkokul kademesindeki ölçüm teknikleri ya da bu sınavın kaldırılma nedenini bütün ayrıntılarıyla arkadaşlarımla konuşuyor olacağız ama IB koordinatörü olarak siz bütün öğretmenleri yöneten ekip başısınız ve burada ölçme değerlendirme konusunda daha neler söyleyeceksiniz?
Aslında ölçme değerlendirme dediğimizde ilk aklımıza gelen şey sınav oluyor ama artık geçmişte de kullanılan günümüzde modern teknikler dediğimiz ölçme değerlendirme araçları biraz daha değişti. Artık biz Web 2, Web 3 araçlarından bahsediyoruz. Teknolojiyle aynı zamanda çocukların kazanılmasını istediğimiz becerilerle ölçme tekniklerini yoruyoruz. Bu nasıl oluyor? Geçmişte çocuğun sadece bilgisini ölçüyorken şu anda yaratıcı düşünme, yorumlama yapma, analiz sentez boyutunda kavradığı öğrenimi uygulayabilme ölçme teknik araçlarını kullanıyoruz. Birazdan sınıf öğretmeni arkadaşlarım sınıflarında uyguladıkları tekniklerden daha detaylı bahsediyor olacaklardır. Biz bir PYP okulu olarak ölçme standartlarımızı tamamen çocuklarımızın becerilerini geliştirecek şekilde organize ediyoruz. Geçmişte kullanılan ölçme değerlendirme araçlarını baz alıyoruz. Çünkü onlar da ciddi anlamda önemli olan bilim insanları tarafından kanıtlanmış ve uygulanmış olanlar. Bunun üzerine çocukları öğrendiğini, ne öğrendiğini anlamamız için aslında biz birbirimize soru soruyoruz okulumuzda. Biz öğrencinin ne bildiğini nereden bileceğiz, nasıl anlayacağız?
Evet, velilerin en büyük kaygısı.
Kesinlikle.
Peki sınavı kaldırdın, nasıl çocuğumun öğrenip öğrenmediğini anlayacaksın? Ben bir veli olarak size sorayım şimdi.
Evet, her çocuğun farklı becerileri var, farklı yetenekleri var. Her biri birbirinden farklı. Aslında sınav dediğimiz şey çocuğun öğrendiğini, kendisini ifade ettiği bir araç olmuyordu. Sadece çocuk biliyorsa o sınavı başarılı oluyordu. Aslında bizim ölçme araçlarımız tam tersi. Çocuğun bütün becerilerine dayanan ölçme araçları kullanıyoruz.
Yani biz bildiğinden daha çok bilmediğini anlamaya çalışıyoruz.
Kesinlikle.
Anladığım kadarıyla.
Evet, kesinlikle.
Yani eksik olan kısmını biz anlayalım ki orayı tamamlayalım ve çocuk da bu konuda eksik hissetmesin kendini. Hele hele biraz daha hızlı işlemcisi olan, hani şimdi beyinler biliyorsunuz beyine beyin taklit ediyor bilgisayarlar, biraz o dilde konuşursak beyindeki hızlı çalışan işlemcisi hızlı olan bir öğrencinin hızlı kaydettiği bilgileri diyelim ki herhangi bir ölçümde ortaya çıkardığında öbür çocuk kendini eksik hissetmesin.
Evet.
O da aslında başka bir yöntem uygulandığında işlemcisi hızlı olan arkadaşı kadar öğrenebileceğini, onun da bu bilgiyi ya da beceriyi kazanabileceğini özgüvenini kırmadan, yok etmeden farklı yöntemler deneyerek o çocuğun o kazanımı alıp almadığını ölçebiliyorsunuz. Bunu anladım. Teşekkür ederim. Şimdi sınıfta bu çalışmaları uygulayan arkadaşlarım var yanımda. Yaren ve Ömer. İkisi de ikinci sınıf öğretmenleri. Onlardan dinlemek istiyorum. Bu ölçme konusunda neler yapıyorsunuz? Çocukların özgüvenini kırmadan neler yapıyorsunuz?
Öncelikle şunu söyleyebilirim ki içinde bulunduğumuz yüzyılda çocuklara bir bilgiyi ezberleterek veremeyiz. Bu aşamada bilgiyi kavrama kısmına değinmemiz ve yoğunlaşmamız gerekiyor. Basit bir örnekten yola çıkacak olursam, ben çocuklara toplama işlemini öğretiyorsam buradaki statik formüllerin yanında tabii ki de bu bilgiyi günlük hayatına transfer edebiliyor olmasını kontrol etmem gerekiyor. Yani toplama işleminde çocuk sayının fazlalaştığını ve arttığını biliyor olmalı. Transfer etme dediğimiz noktada da bu çocuk bilgiyi okuldan alıp bir markete gittiğinde para üstünü hesaplarken ya da işte ileriki yaşlarında yemek yaparken bu kullandığı malzemelerin oranları arttı gibi kavramlarda kullanabiliyorsa, bilgiyi somutlaştırabiliyorsa, evet bu çocuk bilgiyi öğrenmiş ve kavramış diyebiliyoruz. Bunu ölçmek için de biz sınıflarımızda ve okulumuzda portfolyo dediğimiz dosyalar oluşturuyoruz. Bu portfolyolarda çocukların bir yıllık gelişimlerini gördüğümüz, önceki ve sonraki senelerine de ayna tutan bir belge diyebiliriz bunlar için. Burada bir, tabii ki biz okulumuzda sonuç değerlendirme de yapıyoruz ama değindiğimiz ve yoğunlaştığımız nokta süreç değerlendirme olduğu için portföyler bu konuda bizim anahtarlarımız oluyor açıkçası. Başka portfolyo dışında modern değerlendirme tekniklerimizden düşünceyi görünür kılma tekniklerimiz, öz değerlendirmelerimiz ve akran değerlendirmelerimiz.
Bu çok çok önemli.
Var.
Düşünceyi görünür kılmak muhteşem bir cümle. Oraya biraz değinir misiniz yani öğretmenim? Düşünceyi görünür kılma ne demek? Biraz tabii burada kavramsal olarak IB dili bu. Çünkü maalesef ki ülkemizde eğitimi uygulayamadığımız için, yani geliştiremediğimiz için biz maalesef yurt dışından bunu öğreniyoruz. Yani Avrupalı, İngiliz, Fransız nasıl düşünüyorsa bize de bu onların düşünce tarzıyla bize aktarılıyor bu bilgiler. Dolayısıyla biz bunu Türkçe'ye çevirerek, değil mi?
Evet.
Hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tabii bu cümleyi de benim çok ilgimi çekiyor, çok dikkatimi çekiyor. Düşünceyi görünür kılmak. Bu önemli bir kavram. Tabii biraz demin söylediğim gibi halk arasında Türkçe düşünen, Türk dili kullanıyoruz doğal olarak, bizim dilimiz Türkçe. Türkçe düşünenler olarak bu ne anlam ifade ediyor? Ben özellikle bu konuda düşünür kılmayı nasıl başarıyorsunuz?
Aslında şöyle söyleyebilirim Sait Hanım, her öğrencinin kendini ifade etme şekli farklı. Biz artık becerilerden bahsederken çocukların düşünme şeklini öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden de farklı teknikler var düşünceyi görünür kılmak için. Bazımız kavram haritalarıyla, kavramlarla kendimizi ifade ederiz. Bazılarımız görseller aracılığıyla ifade ederiz. O yüzden biz çocukların ne düşündüğünü çok iyi biliyor olmamız gerekiyor ki biz onların gelecekteki ön öğrenmelerine ya da sonraki öğrenmelerine bir yol haritası çıkaralım.
Anladım. Yani çocuğa bir takım beceriler ve bilgiler aktarıyorsunuz, evet, değil mi? Birçok teknikte uyguluyorsunuz sınıfta, onu anlıyorum.
Evet.
Ve o uyguladığınız ya da grup içinde çalıştığınız, sınıf içinde çalıştığınız kavramın, bilginin, becerinin çocuğa geçip geçmediğini, onun düşüncesinde bir fark yaratıp yaratmadığınızı anlamak için o nasıl düşünüyor ya da işte farklı nasıl, görsel mi, kavramsal mı, bunu anlamak için teknikler uyguluyorsunuz. Bu da bir ölçme tekniği aslında, değil mi? Öyle
tabii
anlıyorum.
Ki, tabii ki.
Yani bazı çocuklar görsel ifade eder, bazı çocuklar kavramsal ifade eder. Ama her bir çocuğu tanıyorum diyorsunuz. Bunda bir ekip çalışması galiba. Çünkü PDR'nin de burada önemli bir katkısı var sanıyorum. Bu tanıdığınız çocuğu, ki her bir çocuk farklı, her bir çocuk o kavramı öğrenmesi gerekiyor. Hedefiniz de o doğal olarak, sınıftaki her öğrenciye bunu kazandırmanız. İşlemcisi nasıl çalışırsa çalışsın, evet, ama mutlaka öğrenecek, kavrayacak bunu. Bunu öğrenmek için, anlayabilmek için anladığım şu, kavram haritası çıkarıyorsunuz. Ya, evet, da düşünmeyi görünür kılıyorsunuz. Çocuğun beyninin içine giriyorsunuz.
Evet.
Ve orada ne düşünüyor, geçmiş mi geçmemiş mi, kavramış mı kavramamış mı, o çalışmaları yapıyorsunuz. Muhteşem.
Aslında
tabii.
Aslında şunu da ekleyebilirim.
Hücrelere giriyorsunuz. Ayarın öğretmenin muhteşem çalışmalar bunlar gerçekten.
Kesinlikle.
Başarısız olma ihtimali yok bu sistemde çocuğun gerçekten.
Evet Saadet Hanım. Bu konuda benim somut bir örnekle vermek istiyorum. Sınıfımda uyguladığım tekniklerden birine. Bu modern teknik dediğimiz çalışmalar hem takım içerisinde işbirlikçi çalışmayı, sabırlı olmayı, dinleme becerilerimizi geliştirmeyi ve bence çok önemli olan noktalardan biri eleştiren düşünebilmeyi kazandırıyor bizlere. Öğretmenlere aynı şekilde rehber olma imkanı sağlıyor ki rehber olmak bizim için inanılmaz bir deneyim.
Hocam bir araya daha girmek istiyorum. Çok giriyorum, kusura bakmayın lütfen, ama söylediğiniz kavramlar çok önemli gerçekten. Eleştirel düşünme dediniz. Eleştirel düşünme, şimdi yetişkin insanlar olarak bir fikrini eleştirdiğimiz zaman hemen kendi kişisel olarak kendisine saldırıldığını hissedip, yani kişiliğine saldırılı gibi kabul ediyoruz. Bu kültür Türkiye'de oluşmamış. Doğal olarak da bakıyorsunuz ki hani onun yaptığı davranış ya da fikrini bir eleştirmeye kalktığınızda onun yararını üstelik de hemen gardını alıyor, kavga çıkacak, hemen susuyoruz. Şimdi aslında insanı geliştiren, toplumu geliştiren, hatta bilimi geliştiren de bu eleştirel düşünmek, değil mi? Yani
evet,
bu düşünce tarzı oturmadığı sürece çocuklukta. O çocuk yetişkin olduğunda ne üretir, ne kendini eleştirip, yani eleştirel bakabilir. Doğru yapıyor muyum? Nerede yanlış yapıyorum? Ve karşı taraftaki içinde bulunduğu toplumda da yine öyle. Ya da ne bileyim işte bir bilim insanıysa bu bilgi hep niye böyle? Yani sürekli niye bu tekrarlanıyor? Daha iyisi yok mu? Gibi hani bir problemi çözmek için bile eleştirel, farklı bir düşünme tarzını, yani normdan farklı düşünmeyi başarma konusunda da yaratıcı düşünme becerisi gelişmek için olmazsa olmaz becerilerden bir tanesi. İşte İrem hocamın söylediği beceri odaklı eğitim galiba bu demek. Beceri odaklı eğitim olmadığı sürece bir bilgiyi kalıp olarak çocuğa öğretmek ve ezberletmek, sonra karşılaştırıp sen daha iyisin, öbürü daha işte için üçüncü sırada, dördüncü sıradasın, birinci olamadın, hadi bakayım eve gidiyor, birinci de olursun çocuğum, ezberle bakayım, bu sınavda daha birinci olacaksın diyen bir anne babanın arasında, okul arasında bu konuşmaların yürüdüğü, diyalogların olduğu bir öğrencinin yaratıcı düşünme becerisini, kendini eleştirel bakma becerisini, toplumun içinde de gruba eleştirel bakma becerisini, ki bunların tabii ki eminim kuralları vardır, o kurallarını koyarak yapıyorsunuz.
Tabii
kimse
ki.
Kimseye saldırmıyor herhalde,
tabii
değil mi?
Ki.
Kimse kimseye ayıp, günah, nasıl böyle düşünüyorsun demiyor herhalde, değil
yok,
mi?
Asla.
Bunu nasıl yapıyorsunuz, işte bu da önemli bir şey. Bu da bu teknik gerektiriyor, bilimsel bir teknik gerektiriyor. İşte IB denilen, aslında mesele de bu. IB neden IB, neden PYP? İşte bunların tekniklerini bize öğretiyor IB. Hı hı. Ülkemizde var mıydı? Geçen programda da Murat öğretmenim söyledi. Vardı. Köy enstitülerinde böyle bir program vardı, böyle bir sistem vardı. Ama ülkemizde maalesef şimdi yok. Biz de mecburen yurt dışından, Avrupa'dan bunları satın alıyoruz. Eurolar, dolarlar ödüyoruz. Biz eğitimler alıyoruz ve bunu uygulamaya çalışıyoruz. Tekrar özür dileyerek araya girdiğim için lütfen yani hocam devam edin.
Tabii ki. Tekniğimizden bahsediyordum. Burada biz klasik teknikleri alıp kendimize göre revize ediyoruz. Dediğim gibi eleştirel düşünmesinde bahsettiğiniz gibi çok önemli. Kullandığımız tekniklerin sonucunda genelde bir akran değerlendirmesi ya da öz değerlendirme formları uyguluyoruz. Burada yine sizin bahsettiğiniz gibi belirli kriterlerimiz oluyor. Son sınıfımda kullandığım teknikte çok da keyif aldığımız, çocukların da çok eğlendiği bir teknikti bu. Burada biz içinde bulunduğumuz tema kapsamında bir geçmiş-gelecek bağlantısı sorguladık. Bu sorgulamayı yaparken çocukların çok da keyif alıcı, geçmişi simgeleyen taş devri animasyonu ve geleceği simgeleyen jetgiller animasyonlarından kesitler izledik. Bu kesitlerin sonrasında çocuklar bu dünyaların kurgusal kısımlarını gözlemleme şansı yakaladılar. Animasyonları izledikten sonra da ben onlara bir önerme sundum. Teknolojik gelişmeler her zaman olumlu sonuçlar doğurur önermesini. Ve çocuklar bunu kendilerine göre yorumladılar. Bu yorumlamalarının sonucunda görüşlerini, fikirlerini çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Ve bu teknikte en önemli olan nokta da fikirlerin değişme fırsatları oldu. Çünkü özden yargılarda her zaman aynı şeyi savunmak zorunda değiliz ve kendi fikirlerimizi de geliştirebilir, iyileştirebiliriz. Çocuklar bu fırsatı yakalamış oldular.
Tekniği yani birbirlerinden öğrendiler. İlk düşündüğü fikri diğer arkadaşlarından öğrendi, fikirlerle gelişti ve değişebiliyor. Kesinlikle. Bunu üniversitelerde, şu an üniversitelerde çocuklar bu önermeleri yapamıyorlar. Bunu ilkokulda bunu yapıyor olmak gerçekten bu çocuklar çok şanslı. Çok güzel, çok şanslı. Keşke ben de yani öğretmenimin öğrencisi olsaydım diyorum şimdi.
Teşekkür ederim.
Evet, lütfen. Heyecandan araya giriyorum. Kusura bakmayın lütfen. Gerçekten bunlar çok değerli
aslında
şeyler.
Aslında demokratik olma değerini de bu şekilde tekniklerle öğreniyor. Deneyimliyorlar. Evet.
Ve burada tarih dersi öğretiyorsunuz değil mi? Geçmişle geleceği. Evet. Aslında tarih öğretiyorsunuz. Evet. Ama nasıl bir yöntemle öğrettiniz? Muhteşem.
Ve dikkatinizi çekiyorum. Bu çocuklarımız sadece ikinci sınıflar.
Ya. Ne güzel. Evet hocam, dinliyoruz sizi.
Yani bu teknikte ben çok keyif aldım. Ve dediğim gibi rehber olmanın keyfini de yaşadım. Çünkü çocuklar o kadar güzel noktalara değiniyor ki benim için de yeni pencereler, yeni gözlükler takmamı sağlıyorlar açıkçası. Tekniğin sonunda da biz birbirimizi değerlendirdik. Çıkış kartı dediğimiz bir uygulama ve yine belirli kriterler eşliğinde bir akran değerlendirmesi yaptık. Burada çocuklar dersin sonunda birbirlerine dönerek, ya işte örnek veriyorum, evet haklısın Ömer, böyle de düşünebilirdim gibi çok güzel sonuçlar elde ettiler. O yüzden benim için çok keyifli ve çok güzel bir çalışmaydı.
Sınıfınızda kavga çıkmıyor işte bundan dolayı
evet,
çıkmıyor. Aynı zamanda aynı şey, hani bu yaklaşım, bu yöntem aynı zamanda çocuklara kişilik ve karakter gelişiminde de çok büyük faydası oluyor. Çünkü farklı düşünebiliriz. Hatta düşündüğümüzün hepsinin mutlak doğru olmadığını da görebiliriz. Görüyoruz da zaten o grubun içinde. Ve herkesin fikrinin saygı duyulması gerekiyor. Yine de belki fikrim değişmeyebilir. Başkaları öyle düşünüyor olabilir ama herkes kendine saygı duyuyor olacak. Demokratik bir ortam sağlıyorsunuz ve bu aynı zamanda kişilik gelişimlerine, toplumsal ileride de bu çocuklar toplumsal yaşamın bir parçası olacaklar. Problemlerini ya da farklı düşünenleri yumrukla problemlerini çözmüyor olacaklar. Çok şanslıyız yine. Altını çizeyim. Çok teşekkürler. Şimdi Ömer öğretmenim, o da sınıfta. Bakalım o ne diyecek, neler yapıyor ölçme konusunda, öğrencileri öğretme yani bilgiyi öğretirken ya da bir beceriyi kazandırırken çocuğun kazanıp kazanmadığına yönelik bakalım neler yapıyor. Heyecanlı onu da dinleyeceğim şimdi. Hep birlikte dinliyoruz.
Öncelikle Yaren öğretmenimizin dediğine tamamen katılıyorum. Ben de biraz değerlendirmeden bahsetmek isterim. Biz sınıf öğretmenliği olarak ne mutlu bize ki öğrencilerimiz süreç değerlendirmesinin ne ifade ettiğini ve değerlendirmeyi neden yaptığımızın çok farkındalar. Bu da açıkçası öğretmenlerin işini çok kolaylaştırıyor. Aynı zamanda biz ailelerimizi de değerlendirme sürecine dahil ediyoruz. Üçlü masalar kurarak bu öğrencilerimizin süreç değerlendirmesini sosyo-kültürel ya da akademik başarılarını, yaşam becerilerini değerlendirmek amacıyla aileler ve çocuklar bir araya geliyoruz.
Bu da çok güzel bir çalışma. Evet.
Bu süreçte tamamen aile ve öğretmen izleyici olarak ve öğrenciler bu süreci yönetiyor. Kendileri karar alıyorlar ve biz de bu öğrencilerin aldığı kararları takip ediyoruz ve bu süreçte neler yaptıklarını, bu kararlarına nasıl uyguladıklarını gözlemleme fırsatı duyuyoruz ki çok güzel bir değerlendirme sonucu bu. Bunun haricinde Yaren öğretmenimin verdiğine örnek verecek olursam akran değerlendirmesi için konuşuyorum. Akran değerlendirmesi öğrencilerin çok iyi olduğu bir davranış. Şöyle ki öğretmenlerin de işini açıkçası kolaylaştırıyor.
Ömer öğretmenim yani, aslında şunu da eklemek istiyorum. Akran değerlendirme aynı zamanda doğru eleştiri ve doğru geri bildirim yapmanın da çocuklara fırsatını sağlıyor. Çünkü biz yetişkinler olarak doğru geri bildirimi nasıl yapacağımızı bilmiyorken biz onlara oluşturduğumuz eğitim ortamıyla ve kullandığımız tekniklerle doğru geri bildirim yapmayı da aynı zamanda rehberine sunuyoruz.
Hı hı. Yani Ömer öğretmenim söylediği öz değerlendirme ve akran değerlendirme gerçekten çok değerli. Evet hocam, hemen sizin sözünüzü aldık ama kusura bakmayın lütfen. Bir su iç, bir yudum su içmenizden yararlandık. Şimdi severelim tekrar.
Şöyle ki ben de kendi sınıfımdan uygularken çok keyif aldığım bir yöntemi sizlere anlatmak istiyorum. 10 Kasım haftasında Atatürk'ün ölümüyle alakalı öğrencilerimizle beraber eski gazeteleri inceledik ve bu gazetelerle öğrencilere manşet ve sürmanşet kavramlarını öğrettik. Daha sonrasında öğrencilerin yine eski zaman, yeni zaman alakası, eski zaman ve yeni zamanla ilgili olarak istek ve ihtiyaçlarımızın zamanlara göre değişiklik gösterdiği ifadesinden yola çıkarak öğrencilerimize bir manşet yazdık. Herkesin yazdığı manşetler daha sonrasında sınıfta bir sergi gibi duvarlara asıldı ve öğrenciler değerlendirme yapmak amacıyla tek tek bu manşetleri gezdiler ve her birine geri dönüşler yaptılar. Daha sonrasında yazdığım manşetlerde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler oldu. Ve biz de bu manşetleri değiştirdikten sonrasındaki öğrencilerin yaşları ufak ancak eski zamanla alakalı olarak çok yaratıcı fikirler gelebiliyor. Hedeflediğimiz amaçlara ulaşmış olduk.
Çocuklara bu gene muhteşem bir çalışma olmuş. Gene hedeflediğiniz şeyi başka çok gelişmiş yöntemlerle, farklı yaratıcı yöntemlerle öğrettiniz ve bu arada da çocukların fikri değişmiş, yani gelişmiş aslında o süreçte ve tekrar yeniden eski yaptığı şeyi yenilemiş, güncellemiş. Bu da çok işte ölçmenin, o çocuğun gelişim sürecinin takibinin çok önemli bir şey olduğunu gösteriyor. Çok teşekkürler. Ben İrem Hocam'a tekrar dönmek istiyorum. İrem Hocam, siz aynı zamanda ilkokul, ortaokul da şu an ilkokul PYP koordinatörsünüz, hı hı, ama geçen senelerde ortaokul ve liseyi de yönettiniz. Evet. Eğitim yöneticisi oldunuz. Hı hı. Eğitim yönettiniz. Burada şimdi arkadaşlarım söylediklerinden yola çıkarak, yani hiç mi sınav olmayacak? Ben şimdi veliler bunu soracak. Hı hı. Soruyorlar da zaten. Peki çok güzel yöntemler söylüyorsunuz. Yani arkadaşlar da şunu söylüyor. Ben süreci takip ediyorum. Hatta çocuk kendi kendini değerlendiriyor. Hatta grubun içinde o fikirler ortaya çıktığında kendi kendilerinin nerede olduğunu, eksiklerini görüyor. Hatta Ömer Hocam diyor, gitti tekrar düzeltti, hı hı, diyor, eksiğini tamamladı diyor. Bu bir süreç tabii ama en son hani bu çocuk karşılaştırılacak tabii ki. Yani, hı hı, bir istatistik çıkacak, hı hı, nerede? Çünkü ölçmenin, hani eğitim bir bilim dalı sonuçta, değil, hı, mi? Eğitim bilim dalı. Bilim dalıysa o zaman ölçülecek, ölçülmek de zorunda. Çok güzel ölçme yöntemlerini de söyledi arkadaşlar. Daha da fazladır eminim. Birkaç örnek rica ediyorum. Çünkü zamanımız buna yetmiyor. Dönüp, hı hı, çocuk bu süreçten hani vermek, kazandırmak istediğimiz kavram ve bilgilerin hangi seviyede, sınıfta 20 çocuğun varsa 20 çocuğun da neresinde, bu çocukların eksikleri ne diye bir sorumluluğumuz var. Biz bunu ölçeceğiz. Çünkü ne yaptığımızı da bilmek zorundayız. Hı hı. Şimdi yarın öğretmen bir kavram çalışıyorsa bu sınıftaki bütün öğrenci ne kadar kavrayıp kavramadığını anlamak zorunda. Hı hı. Bir kendini değerlendiriyor. Ben yeterli olmuş muyum? Kavram haritasında da bunu anlattı bize. Dedi ki her çocuk farklı düşün bilgisini sunuyor. Onu kavram haritası çıkardım. Orada anladım dedi. Sonra takviye etmek zorunda, değil mi? Geliştirmek zorunda. O eksikleri tamamlamak zorunda. Sonuçta öyle de böyle bir çocuğa dönmek gerekiyor. Yani seviyesiniz nerede olduğunu, neyin eksik, neyin tamam olduğunu. Hı hı. İki, veliye karşı sorumluluğumuz var bizim. Yani, hı hı, velilerimize de çocukların sürecini ve sonuç olarak her bir kavram, her bir konu tamamlandıktan sonra çocuğun nerede olduğunu, ne kadar başarılı, ne kadar başarısız olduğunu da veliye onun anlayacağı dilde anlatmak da durumundayız. Hı hı. Yani o zaman şöyle mi şöyle oluyor değil mi? Okullarda ölçme değerlendirme birimi olmak zorunda. Tabii ve eğitimin de bir parçası bu. Hı hı. Kaldı ki Türkiye'de eskiden biliyorum 4 yıllık lisans mezunu ölçme değerlendirme uzmanları yetiştirirdi bu ülke. Olmazsa olmazlardan. Hı hı. Yani bir ceket dikeceksiniz. Mezunuz olmadan, ölçme aletiniz olmadan ceketi dikemezsiniz. Hı hı. Önce ölçeceksiniz. Eğitimde öyle bir bilim dalı sonuçta. Terzi kadar da hani terzi de bir bilimsel, hı hı, olarak işler yapar ama eğitim çok üst düzey bir bilim dalı. Dolayısıyla ölçülmek zorunda. Bu 4 yıllık lisans mezunu artık ölçmeciler yok. Okullarda da zorunlu değil ayrıca. Hı hı. Öğretmenler bildiğini kendi kafasına göre uyguluyor. Kendi kafasına göre de hatta tek bir yöntem uyguluyor. Anlatıyor, sınıfa geliyor, anlatıyor. Bir anlatma tekniği var. İki, çıktı, konu bittikten sonra da çoktan seçmeli sınavla sıralama sınavı var. Bunun ikisinin dışında hiçbir şey uygulanmıyor bu ülkede. Şimdi böyle olunca halk da bunun doğru olduğunu sanıyor. Veliler bunun doğru olduğunu sanıyor. Bunu istiyor. Şimdi ölçmeci olmayınca, ölçme değerlendirme uzmanı bir 4 yıllık bir şey, yani lisans uzmanlık gerektiriyor. Bu birim olmayınca ne yapsın? Öğretmen kendi bildiği tekniği bu kadar. Bunu biliyor, bunu koyuyor ortaya. Bunun devlet eliyle, yani ülkemizde devlet artık bu meseleyi bilimsel yapması gerekiyor. Okullarda ölçme değerlendirme birimlerinin kurulması gerekiyor. Peki ölçme değerlendirme birimi olan okul var mı? Var. Ama çok, yani çok az. Bu da IB okullarında var. Çünkü zorunlu. Yani bunu yapmak zorundayız. Kütüphanenin varlığı gibi. Kaldı ki biz ilk açıldığımız seneden itibaren ölçme değerlendirme birimimiz vardı. İlk kurduğumuz birimlerden bir tanesi kütüphane gibi. Çünkü yaptığın işi ölçmeden değerlendirip ölçmeden ve geliştiremezsin. Bir işi ölçmek zorundasın. Ölçmek onun için çok önemli. Bu konuda lise ve ortaokulda yaptığınız çalışmalardan biraz merak ediyorum. Çünkü onlar o süreçte çocukların hem sürecini ölçüyorsunuz. Ölçme değerlendirme birimiyle, değil mi? Uzman çalışıyor sizin okulunuzda. Hem onunla birlikte çalışıp sonucu size dönüyor, veliye dönüyor, çocuğa dönüyor. Bu süreçten biraz bahseder misiniz? Ben biraz uzun anlatamadım, anlatmak için aslında. Çünkü aslında eğitimin en önemli ayaklarından bir tanesi ve bu ülkede olmadığı için yani kahve pişireceksin. Suyla kahve pişirme, yani sütlü kahve istiyorum, hayır süt yok. Doğal olarak tek tip bir iş yapılıyor değil mi? Buna benzetiyorum, hani biraz benzetme noktasına gelince. Okullarda hiçbir velinin ölçme değerlendirme biriminin olması gerektiğinden bile bir haber. Doğru mu?
Evet, doğru.
Doğru. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir tane ölçme birimi var. İlçelerde, okullarda olmak zorunda ama yok. Yok, yani bunu nasıl planlıyorsunuz, neler yaptınız? Bu konuda biraz sizden fikir ve bilgi rica ediyorum.
Tabii ki, aslında biz şanslı okullardan birisiyiz Ay Koleji olarak da. Değerlendirme aslında bir kalite kontrol süreci. O yüzden süreç değerlendirme kadar sonuç değerlendirmeler de tabii ki çok önemli. Ölçme değerlendirme birimimizle birlikte biz değerlendirme kriterlerini, hangi kazanımda hangi ölçme araçlarını kullanacağımızı birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de de dediğiniz gibi oldukça az sayıda ölçme değerlendirme uzmanı ve aynı zamanda okullarda bu birimin olmayışı. Öğretmenlerimizin hangi teknikleri, hangi yöntemleri çocuklarımızla karşılaştıracağı noktasında ölçme değerlendirme her zaman bize bir yol haritası oluyor. Bizde ölçme değerlendirme aslında ekibimizin bir parçası. Çünkü biz ölçme değerlendirme olmadan planlarımızı da hazırlayamayız. Çocukların gelişim süreçlerine de dahil olamayız. Bu noktada ölçme değerlendirme, dediğiniz gibi, okulun kalbidir aslında, öyle söyleyebilirim. Kullandığımız tekniklerin sonrasında değerlendirme aracı olarak da raporlar sunuluyor. Bu raporların ortaya çıkmasında bir uzman gerekiyor. O yüzden bu uzman olmadığı noktada sadece öğretmenlerin, dediğiniz gibi, inisiyatifine bırakıyoruz biz bunu. Burada da bilim olmuyor. Eğitimi bir bilim olarak nitelendirirsek kesinlikle. Bilimsel her çalışma ölçülüyor. Biz de ölçme değerlendirme olmadan yaptığımız işi kesinlikle ölçemeyiz.
Onun için ilkokula kadar çocuğu tamam karşılaştırarak bir sıralama sınavına sokmayalım diyoruz ama ortaokuldan sonra olgunlaşmış bir çocuğun, hı hı, artık somut düşünme, soyut düşünme becerisi de gelişmiş bir çocuğun akranları içinde hangi, hı hı, sırada olduğunu ve açığının, eksik konularının ne olduğunu ve bu konuların çocukla ve aileyle ve ekiple konuşularak tamamlanması için ne kadar çalışılacak, hangi yöntem uygulanacak, hı hı, evde ne kadar ödev yapacak ya da hangi yöntemlerle olursa yaparsa bu çalışmayı başaracak, mecburen bu geri dönütü yapmak durumundayız. Doğru mu?
Evet.
Anladım. Bunun için de bu sıralama çalışmaları ve ölçme değerlendirme biriminin olması gerekiyor. Ama PYP'de ilkokul programında ölçmeyi de teknik olarak öğretmenler uyguluyor. Evet. Ve ama her hafta bir araya geliyorsunuz diye biliyorum. Siz de bu işin ekip başkanı olduğunuz için her hafta yapılan, uygulanan konuları bir araya gelerek tekrar yeniden planlıyorsunuz. Sınıftaki sürecin nasıl işlediğini, çocukların hangi seviyede ne olduğunu arkadaşlar bir araya fikir jimnastiği yaparak geliştiriyorsunuz. Değil mi? Ömer öğretmenim, ilkokulda başka ekleyeceğiniz neler var? Sizin ekleyeceğiniz ya da aklınızda planladığınız, söylemeyi planladığınız şeyler var mı? Son, artık zamanımız azalıyor.
Yani İrem öğretmenimizin dediği gibi aslında süreç tamamen bir ekipten oluşuyor. İlkokul için konuşacak olursak bu durumda, evet, her hafta birlikte bir araya gelerek bir planlar yapıyoruz ve dersimizi işlerken değerlendirmek için konuşacaksak birden fazla teknikler uyguluyoruz. Bu teknikleri ders planlarımızı hazırlarken yapıyoruz. Birlikte fikir alışverişi yapıyoruz. Hangilerini daha iyi uygularsak daha somut bir hal alır. Çünkü evet, her öğrenci bir fikir verebiliyor. Her öğrenciye bir şeyler öğretebiliyoruz ama bunu uygulamaya dökmeye çalıştığımızda, eğer başarılı olamıyorsak, kendi hayatlarına uygulamada işlevsel olmadığı takdirde öğrettiklerimiz açıkçası bazı zamanlarda boşa gidiyor diyebiliriz. Bu yüzden de tekrardan söylediğim gibi teknikler, birden fazla teknik kullanıyoruz haftalık olarak ve bu teknikleri başarılı bir şekilde çocuklara hayata uygulatabildiğimiz zaman o haftayı açıkçası başarılı bir şekilde geçirmiş durumdayız diyebilirim.
Ben gelmeden önce okuduğum, şu an okuduğum bir kitap var. O kitaptan bir altını çizdiğim bir kesit vardı. Onu paylaşmak istiyorum ama zamanımız çok az kaldı. Ben velilerimizin de bunu belki herkesin, beni dinleyen, bizi dinleyen eğitimcilerin de aslında göz atmasını isterim. Niyazi Altunya'nın Türkiye'de eğitimin son 100 yılı diye bir kitabı var. Bu hepimize çok öğretici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yeni aldım, heyecanla okuyorum. 29. sayfada Atatürk ilk daha savaş sürecinde çok ilgilenmiş eğitimle ve bu süreçte de öğretmenlere sık sık, Cumhuriyet kurulduktan sonra da sık sık bir araya gelerek önerilerde bulunmuş. Hep söylediği şey şu: biz çağı yakalayacağız. Yani çağa uygun eğitim yapacağız diyor. Bugün şu an Türkiye'deki insanların, halkın eğitime ihtiyacı olan şey, okullar okuma yazma bilmiyorlar. Halka okuma yazmaya götüreceğiz. Ve onları aydınlık, yani kendi işte toprağını ekmeyi, biçmeyi, sağlık bilgisini, bunları öğretiyor olacağız. Onun için öğretmenlerimizi böyle eğitmemiz gerekiyor. Ama diyor ki çağa uygun olacak. Her eğitimimiz o çağın ihtiyaçlarına göre olacak. Dolayısıyla o günkü ihtiyaç öyleymiş, köy enstitülerini ona göre planlamışlar. Ama bugünkü ihtiyaç ne diyor? Dünya ne diyor? Dünya diyor ki beceri odaklı. Yani demin söylediğiniz gibi bu becerileri kazanamayan, kendini değerlendiremeyen ve işte grup içinde, ekip içinde kendini, grup çalışmasının içinde var edemeyen ve dilini iyi kullanamayan, ana dilini iyi kullanamayan, ikinci dili, üçüncü dili öğrenemeyen ve aynı zamanda akranlarıyla birlikte fikir alışverişi yaparak grup içinde, buna ne diyorsunuz siz? Grup çalışması yapabilmek, evet, değil mi? Hı-hı. Biz onun için sınıflarda
akran çalışması.
Evet, bunu yapamayan kişi, yaratıcı düşünmeyen kişi, problem çözemeyen kişi ve okur yazar olamayan kişi, hı-hı, ki PISA bunu gösteriyor.
Evet.
Okur yazar yapamıyoruz. Bu Türkiye'de eğitimin ta başından koparıyoruz çocukları. Yani çocuk okuma yazmayı bilmiyorsa artık bir adım ileriye gidemez. Karınca misali yani. Biz dönüp dolaşıp patinaj yapıyoruz. Bas bas bağırıyor herkes. Türkiye eğitim sistemi %99'u, bakın altını çiziyorum, %99'u, çok da iddia ediyorum, bir kişi bunu basında, herhangi bir yerde, lütfen yanlış söylediğimiz kanıtlasın, %99'u Türkiye'deki öğrencilere okuma yazmayı öğretemiyoruz. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Okuma yazmayı bilmeyen bir çocuk nasıl bu becerileri kazanabilir? Nasıl çağı yakalayabilir? Atatürk'ün söylediği gibi ülkenin ekonomik olarak gelişmesine katkıda bulunabilir. Ürettiği, çünkü okuyamayan bir insan fikir geliştiremez. Maalesef günümüzde hala ve hala birçok öğrenme, yani bilgi edinme tekniği var, elbette var. İşte teknoloji var, ama şu an günümüzde hala kitap okumanın, yani okuyarak bilimsel çalışmaları öğrenemediğimiz sürece gelişemiyoruz, yeni fikirler geliştiremiyoruz. Dolayısıyla okuma yazmayı baştan çok iyi öğretmek zorundayız. İşte IB'ye onun için mecbur kalıyoruz biz. Onun için bu emeği, çabayı göstermek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla İrem öğretmenimden son olarak fikirlerini merak ediyorum. Okuma yazmayı bilmeyen kişi zaten bu becerileri kazanamaz ve Atatürk de dediği gibi çağı yakalayın. Şu an çağın ihtiyacı ne İrem Hocam?
Aslında şöyle tek bir cümleyle bunu özetlemek gerekiyor. Ne öğrendiğinin farkında olan, ne öğrendiğini bilen çocuklar artık okumayı sadece sınavlarda çıkacağı için değil, bir yaşam becerisi olarak kazanıyorlar. O yüzden okuma becerilerini kazanan bir çocuk, aynı zamanda düşünme becerilerini kazanan bir çocuk, öğreneceği her şeyi hayatında uyguluyor hale geliyor. Aslında PYP'nin temelinde yatan şey de tam olarak bu.
Ne güzel söylediniz. Yani ne öğrendiğini, neye ihtiyaç olduğunu anlayacak diyorsunuz ve sorumluluk kazanacak diyorsunuz ve araştıracak diyorsunuz. Demin söylediğim gibi 21. yüzyıl becerisi dediğimiz. Evet. Ve bir okulun velilere özellikle ben tavsiye ediyorum. Ben de bir anneyim çünkü. Ben de çocuklarımı okul ararken Google'a şunu yazdım. 21. yüzyıl becerisini. Çünkü biz 21. yüzyılda yaşıyoruz. Atatürk gibi düşünürsek eğer, o çağa ne ihtiyacı varsa onu sorguladık. Ben de 21. yüzyılda bir çocuğu nasıl yetiştirmeliyim diye sordum. Karşıma IB çıktı ve çocuklarımı IB okuluna en yakın yere taşınarak çocuklarımı o okulda okuttum ve çocuklarım şu an çok şükür ki birisi akademisyen olacak ki devlet okulundaydık, ben de karşıydım özel okullara, öyle başlamıştık birinci sınıfta, sonra şimdi akademisyen olacak. İşi bırakmıştı, okumayı bırakmıştı, çok sevememişti çünkü o sistem gerçekten küçük çocuğu ilkokulda daha eliyor, yapamıyorum, beceremiyorum duygusu oluşturuyor ve ben çok büyük çabalar sarf ederek çocuğum şu an akademisyen olacağım, kazı yöneteceğim diyor. Dün akşam konuştuk. Öbür kızım da bir işletmeyi, bir şirketi emanet ettim ve çok da güzel yönetiyor. Ve ben de tabii birlikte yanındayım. Herkese nasip olsun istiyorum. Bütün ülkemizin çocuklarına bu eğitim sistemi nasip olsun ve kaderlerini, bu ülkenin kaderini ve çocuklarımızın kaderini değiştirelim diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Gene çok önemli bir konuyu ele aldık bugün. Haftaya işte bu sınav dedik. Sınav olmak zorunda da aynı zamanda dedik. Son konuşmamız, cümlemiz bu olsun. Peki sınav olacak da çocukları kaygılandırmadan, onların psikolojisini bozmadan nasıl yapacağımızı konuşacağız haftaya. Haftaya çok daha önemli bir konu diye düşünüyorum. Çünkü bu kaygıyı anne babalarla birlikte okullar yapıyor maalesef. Bugün zaten sizin yetiştirdiğiniz çocukların kaygısının olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu meseleyi çözerek büyütüyorsunuz çocukları, ilkokuldan ortaokula atlatıyorsunuz. Peki bunu, bu şansı olmayan çocukları ne yapacağımızı konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ay Koleji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi sona erdi.